Kitaptan Kitaba. Anne Babaya 50 Nasihat. Eser Şerafettin Kalay. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.
"28. Nasihat. Çocuklarınıza şahsiyetli olmayı, başka zihniyetleri taklit etmemeyi, olduğu gibi görünmeyi öğretiniz. Efendimizin gönül burucu bir haber üslubuyla bizleri ikaz ettiği şu hadisi şerife iyi dikkat ediniz. Gün gelecek, sizden öncekilerin yolunu karış karış, adım adım takip edeceksiniz. Öyle ki onlar keler deliğine girmeye kalkışsalar, siz de tereddütsüz peşlerinden girmeye kalkışacaksınız." Allah Resulü'nden bu sözleri duyan sahabeler diyorlar ki, "Ya Resulallah, onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya kim olacaklardı?" buyurdu. Burada keler diye tercüme etmek zorunda kaldığımız hayvan, dış görünüşü itibariyle kelere, yani kertenkeleye benzeyen fakat ondan kat kat büyük olan ve dab diye anılan bir hayvandır. Ancak mühim olan hayvanın büyüklüğü veya küçüklüğü değil, taklidin ne derece olduğudur. Hadiste yer alan keler deliğine girmeye kalkışsalar, siz de tereddütsüz peşlerinden girmeye kalkışacaksınız ifadesinde mübalağa olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte içine düşülen taklitçiliğin ne derece körü körüne olduğunu vurgulandığını da hissediyoruz. Ne yazık ki günümüzde örneklerine de fazlasıyla görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, başka zihniyetleri, başka inançları ifade eden kıyafetleri, davranışları, bayramları, merasimleri, saç şekillerini, adetleri hoş görmemiş, uzak durmuş ve uzak durulmasını istemiştir. Onlara özenti duyulmasına razı olmamıştır. Resulullah'ın gayrimüslimlere benzemekten sakınılmasını istediği hadislerin en kısa, öz ve geniş manalı olanı herhalde şu hadis olsa gerektir. Kim kendisini bir kavme benzetirse o kişi onlardandır. Allah Resulü'nün bu ikazları ve irşadıyla bugün içinde bulunduğumuz durum ve sergilediğimiz tavırlar üzerinde uzun uzun durup düşünmek zorundayız. Yolumuz, yönümüz ne tarafa doğru? Bunun muhasebesini yapmalıyız. Hak yolun yolcusu, İslam şuurunun azimli taşıyıcıları olan kardeşlerimiz de çocuklarının kıyafetlerinde, saç tıraşlarında, söz ve davranışlarında, düşünüş, değerlendiriş üsluplarında, ölçü kabul ettikleri temel değerlerde bu inceliğe dikkat etmek, bu konuda titizlik göstermek zorundadırlar. Hepimiz kör bir özenme ve taklit anlayışından uzak durmak, değerlerimizi korumak, çocuklarımızı da uzak tutmak ve değerlerimizle yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Allah Resulü'nün terbiyesi altında yetişen aziz bir sahabenin davranışına ve sözlerine dikkat ediyoruz. Haccac İbni Hassan, ablası Muayra'dan kendisiyle ilgili olarak duyduğu şu hadiseyi bizlere naklediyor. Muayra anlatıyor. "Enes bin Malik'in yanına girdik. Sen o günlerde çocuktun. Sağlı sollu sarkan iki perçemin vardı. Senin başını okşadı ve sana bereket için dua etti. Bu perçemleri kesin," dedi. "Bunlar Yahudilerin bıraktıkları perçemdir." Buradaki perçem kelimesi belki de zülüf olarak tercüme edilmeliydi. Çünkü perçem daha ziyade alın üzerinden sarkan saçların adıdır. Zülüf ise kulak yanlarında aşağı sarkan ve perçeme göre daha uzun olan saçlardır. Küçük Haccac'ın sarkan saçlarının da böyle olduğunu anlıyoruz. Yahudilerin inançları gereği zülüf sarkıtışları da bu şekildedir. Enes radıyallahu anh'ın ikazı da bu yüzden, yani yandan sarkan saçlarının Yahudi zülüflerine benzeyişindendir. Ancak zülüf bizim dilimizde ve edebi anlayışımızda daha çok kızların, kadınların alnından ve kulak yanlarından sarkan saçları için kullanılır ve medih ifadelerinde yer alır. Dolayısıyla erkeklerin sarkan saçları esasen zülüfe benzese de perçem diye tercüme edilmesinde bir mahzur olmasa gerektir. Ancak ne şekilde sarktığı izah edilmelidir. Çünkü dünyada estirilen nice moda rüzgarlarının Yahudiler tarafından estirildiği, kendi değerlerini kaybetmiş, heva ve hevesinin meşru veya gayrimeşru dünya zevklerinin peşine düşmüş, kendi inancını, asıl değerlerini, Hristiyan dünyayı da istediği istikamete rahatça sürüklediği gözler önündedir. Ne yazık ki, aynı çılgın akıştan İslam dünyasının da kendisini kurtaramadığı bir gerçektir. Çok acı bir hüküm olduğuna inanmakla birlikte, diyarımızda yaşadığımız bir gerçek daha vardır. İman bağı, ülkemiz insanının iman bağından çok daha zayıf insanların yaşadığı nice ülkeler vardır. Ancak içinde kendi imanına düşkün olan ve bunu her fırsatta dışa aksettiren insanların yaşadığı nadir ülke vardır. Bu, ayrıca üzerinde durulması ve incelenmesi gereken bir konudur. Siyonistlerin tesiriyle esen moda rüzgarlarının içinde onlara ait birçok izlerin olduğu da dikkatli bakan gözler tarafından görülecektir. Kendi zihniyetlerinin, değerlerinin yayılması, beyinlerinde yer etmesi, şuur altına yerleşmesi için çok ustaca tanıtma ve özendirme çalışmaları yaptıkları da kaydedilmesi gereken bir başka gerçektir. Bu açıdan bakarak yılbaşı ve Nevruz kutlamalarını, anne, baba, sevgili günlerini iyi değerlendiriniz. Nasıl bir inancın veya zihniyetin izlerini taşıdıklarına da dikkat ediniz. Bir milletin kendi değerlerine sahip çıkması, akıntılara kapılarak sürüklenmemesi, esen rüzgarlarla sağa sola savrulmaması, o milletin temel yapısının ve kendilerine güveninin sağlamlığını ve fertlerinin şahsiyetlerinin güçlülüğünü ve olgunluğunu gösterir. Biz hayatın manasına inanan, hedefi ve gayesi olan bir milletiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi son hedefine ulaşacak şuurda, dirayette, azim ve cesarette, güç ve kuvvette, sabır ve metanette yetiştirmek zorundayız. Onları şuurlu ve sıhhatli yetiştirmek istiyorsak, kendimiz onlardan önce Hakk'a doğru yol alan bir mümin şuur ve azmini taşımalıyız. Anne ve baba olarak çocukların temel yapısının aile yuvasında oluştuğunu da asla unutmamalıyız. 29. Nasihat. Ailenize ve çocuklarınıza zaman ayırınız. Ebu Buhari'nin naklettiği bir hadise kulak veriyoruz. Ebu Cuhayfe Vehb İbni Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Sonraki günlerde Selman, Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ümmü Derda'yı gördü, elbiseleri eskiydi. Neden bu durumda olduğunu sordu. Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya değer verdiği, dünyalığa ihtiyaç duyduğu yok artık diye cevap verdi. Ebu Derda yanına gelmiş, hazırlanan yemeği ona sunmuş, "Buyur ye, ben oruçluyum." demişti. Selman radıyallahu anh onun bu sözlerine, "Sen yemedikçe ben de yemem." diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Derda radıyallahu anh da onunla birlikte yemek yedi. Gece olmuştu. Ebu Derda gece namazı için hazırlandı. Selman radıyallahu anh ona, "Yat uyu." dedi. Ebu Derda radıyallahu anh yatıp uyudu. Daha sonra yine kalkıp namaz kılmak istedi. Selman radıyallahu anh yine uyu dedi. Gecenin son dilimi kalmıştı. Selman radıyallahu anh Ebu Derda'ya şimdi kalk dedi. Birlikte namaz kıldılar. Namazın arkasından Selman radıyallahu anh kardeşi Ebu Derda radıyallahu anh'a şöyle diyordu. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Kendi bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkı olanı ver. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek ona Selman radıyallahu anh ile yaşadıklarını ve söylediği sözü anlattı. Efendimiz, "Selman doğru söyledi," buyurarak Selman'ı tasdik etti. Olması gereken her hak sahibine hakkının verilmesiydi. Kişi Rabbini de unutmamalı, ona olan kulluk borçlarını yerine getirmeli, kendi sıhhatini, istirahatini, bedeni ihtiyaçlarını ve ailesini, ailesinin ihtiyaçlarını ihmal etmemeli, bu ihtiyaçlara göre zamanını tanzim ve tertip etmelidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok oruç tutan ve çok ibadet eden, kendi sıhhatine ve ailesine yeterli vakit ayırmayan Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anha tavsiyesinde de bu dengenin vurgulandığını görüyoruz. Hanımının senin üzerinde hakkı vardır. Seni ziyaret eden misafirinin senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Hatta hadisin Sahih-i Buhari'de yer alan rivayetinde, gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Sahih-i Müslim'de yer alan bir rivayetinde de, çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır ekleri yer alır. Bugün durduğumuz noktada Allah Resulü'nün bu irşadı üzerinde gerçekten derin derin düşünülmeli, durumumuz muhasebeden geçirilmelidir. Bilinmelidir ki kişinin ailesine sunacağı hizmet ayrı bir ecir kaynağıdır. Bu ihtiyaç sadece nafaka ihtiyacı değildir. Belki nafaka temini kadar onlarla beraber olmaktan huzur ve saadet duyduğunu hissettirme de değer taşır. Arzu edilen sadece aile reisinin ilgisi de değildir. Aile içinde yer alan her fert, ailenin diğer fertlerinin ilgisine muhtaçtır. Dolayısıyla anneler ve babalar kendilerine, yuvalarına ve çocuklarına zaman ayırmalı, belli bir zaman diliminde birbirleriyle ilgilenmeli, ailece bir arada bulunmalıdırlar. Hayat akışı, dünyalık ve iş kaygısı bizi yuvamızdan koparmamalıdır. Zaman bulamıyorum cümlesi bir mazeret değildir. Hayat akışı zaman bulmaya göre tanzim ve tertip edilmelidir. Zaman bulamama bir kusurdur. Kusurların mazeret olarak gösterilmesi ise ikinci bir kusurdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bulunduğu durumu, şartları düşününüz. Çekilen acı ve sıkıntıları, yapılan savaşları, kaybedilen insanları düşününüz. Onun sadece kendi ve yakınlarıyla değil, bütün müminlerle ilgilenmek zorunda olduğunu, tebliğ vazifesini, hakkı yeryüzünde hakim kılma mücadelesini ve bütün bunları içine sığdırdığı yılları göz önüne getiriniz ve Rabbimizin ona hitabına dikkat ediniz. Ey Nebi! Biz seni bütün ümmetlere ve peygamberlere bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle Allah yoluna bir davetçi, nur saçan bir ışık kaynağı olarak. Müminlere Allah'tan kendilerine büyük bir lütuf bahşedileceğini müjdele. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine de aldırma. Allah'a güven, Allah'a dayan. Vekil ve destek olarak Allah sana yeter. Ahzab 45-48. Ayetler. Bu kadar ağır bir mesuliyetin içinde Allah Resulü'nün ailesine, çocuklarına, torunlarına zaman ayırışı üzerinde derin derin düşününüz. İnsanın arzu edince ve hayatını tanzim edince zaman bulacağında şüphe yoktur. Şimdi Ebu Hureyre'yi dinliyoruz. Gündüzün bir saatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden dışarı çıktım. Arkasından yürüyordum. O da sessiz, ben de sessizdim. Birbirimizle konuşmadan ilerliyorduk. Beni Kaynuka pazarına kadar böyle geldik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan ayrılarak Hazreti Fatma'nın evine vardı. Ufaklık orada mı? Ufaklık orada mı? Diye seslendi. Hasan'ı kastediyordu. Kanaatimiz o ki annesi onu yıkıyor, boynuna kokulu çiçeklerden bir gerdanlık takıyordu. Çok geçmedi, küçük Hasan koşarak geldi. Resulullah ona, o da Resulullah'a sarıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun için, "Allah'ım, ben onu çok seviyorum, sen de sev, onu seveni de sev," diyerek dua etti. Fatma radıyallahu anha ile Hazreti Ali'nin evlerinin, Ayşe validemizle Allah Resulü'nün odalarının hemen arkasında, kuzey tarafında olduğunu, Ayşe validemize ait odayla bu evin arasında bir kişinin ancak yan yana dönerek girebileceği bir sokağın bulunduğunu biliyoruz. Buhari'nin naklettiği rivayette, Peygamber Efendimizin gelerek Fatma'nın evinin önündeki boşluğa oturduğu ve torununa oradan seslendiği zikredilir. Bu güzel manzarayı yeniden gözlerinizde canlandırınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün bir saatinde torununu özlüyor, onu sevmek istiyor, pazar yerinde yön değiştiriyor, kızının evinin önüne geliyor ve torununu yanına çağırıyor. Fatma radıyallahu anh onu hazırlayarak sevmesi için dedesinin yanına yolluyor. Bu, Efendimizin hem torununa hem de kızına sevgisidir. Çünkü onun içten gelerek dışarıya aksettirdiği bu sevgi, her ikisini de sevindirecektir. Hangi anne çocuğunun kendi babası tarafından bağrına basılıp sevilmesini istemez ki? Ayrıca hadisteki kelimelere dikkat edildiğinde, Resulullah'ın üslubunda bir parça mizah olduğu da görülecektir. Bizim burada ufaklık diye tercüme ettiğimiz lukka kelimesi yaklaşık dilimizdeki yaramaz veya afacan kelimelerinin benzeri bir kelimelerdir. Afacan ve yaramaz dilimizde nasıl daha çok çocuklar için ve onlara takılmak arzusuyla kullanılıyorsa bu kelime de daha çok çocuklar için ve onlara takılmak niyetiyle kullanılır. Nitekim Efendimizin çocuklara çok güzel üsluplarla takıldığını, onlarla latifeleştiğini gösteren başka hatıralar da vardır. Küçük Hasan'ın kollarını açarak Allah Resulüne koşuşunu, onun kollarını açarak torununun boynuna sarılışını bekleyişini düşününüz. Sonra da kucaklaşmayı, bütün bunların tabiiliğini ve güzelliğini. Bunun üzerine çok söz söylemeye hacet yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim üsve-i hasenemizdir. Onun bize üsve-i hasene olması da Rabbimizin üzerimizdeki en büyük lütuflarından biridir. O, bugün anlatmakta zorlandığımız birçok şeye zaman buluyordu. İbadete, hem de dolu dolu yapılan bir ibadete, cemaate, cihada, irşada, davete, sohbete, ziyarete, ailesine, yakınlarına, torunlarına, kendisine küçük yaşlardan başlayarak emeği geçen Ümmü Eymen'in kapısına varıp gönlünü almaya ve daha nicelerine. Bir insan bir şeyi gerçekten arzu ederse ona zaman bulur ve ayırır.
Kitaptan kitaba. Anne Babaya 50 Nasihat. Eser Şerafettin Kalay. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.